Atatürk, Bir Milletin Yeniden Doğuşu, Lord Kinross.
Ayrım 16.
Çıkan çarpışmada birkaç Rus gemisi battı. Bu bir savaş durumuydu. Enver Paşa sözde bu saldırıdan bilgisi olmadığını ileri sürdü. Talat Paşa her şeyi ancak olduktan sonra öğrendi. Keşke ben ölmüş olsaydım da memleket ölmüş olmasaydı dedi. Ama yine iş başında kaldı. Cemal Paşa, haberi Serkil Dorian'da kağıt oynarken öğrendi. Büyük bir şaşkınlık geçirdi, yüzü bembeyaz oldu ve kızının başı üstüne hiçbir şeyden haberi olmadığına yemin etti. Ama o da çekilmedi. Dipnot, sonradan sefil bir şekilde Rus boyunduruğu altına girmektense savaşa katılmanın daha iyi olduğunu ileri sürecekti. Sadrazam Sayit Halim Paşa, padişaha istifasını sundu. Padişah onu kucaklayarak kendini tek güvendiği dayanaktan yoksun bırakması ve beceriksiz adamların ellerine atmaması için yalvardı. Paşa da yerinde kalmaya razı oldu. Fransız ve İngiliz elçileri pasaportlarını istemeye geldikleri vakit sadrazamın gözlerinden yaşlar akıyordu. Sade Cavit, önemsiz üç nazırla birlikte istifa edecekti. Savaşı kazansak bile mahvolacağız demişti. Osmanlı İmparatorluğu'nun gerileyiş ve çöküşündeki son dönem böylece başlamış oldu. 10. Bölüm Birinci Dünya Savaşı. Mustafa Kemal Türkiye'nin savaşa girmesine karşı gelmişti. Ama bu iş artık olup bittikten sonra bütün enerjisi ve yurtseverliğiyle kendini savaşa verecekti. Almanları hiç sevmediği halde, şimdi müttefik olduklarına göre sabrı yettiği kadar onlarla bir arada çalışmaya hazırdı. Sofya'daki ilk işi Bulgarlara harbe girmeleri için baskı yapmak oldu. Her yoldan bu amaca varmak için çalışarak Fethiye yardım etti. Karşılarında da Ruslar yoğun bir propaganda barajı kurmuş bulunuyorlardı. Dipnot, Madame Petrova'nın sonradan anlattıklarına bakılırsa, bir akşam evlerinde içkiyi biraz fazla kaçıran Mustafa Kemal, bu gibi karşı etkileri önlemek için olacak, Bulgarlara bol keseden vaatlerde bulunmaya başlamış. Bir yanlış anlamayı önlemek için araya giren Fethi Bey de işi şakaya boğmuş. Bu hatırada üzerinde durulacak tek önemli nokta, Mustafa Kemal'in yine bir öngörüde bulunarak, Türkiye için Anadolu'da bir hükümet merkezi gerektiğinden söz etmesidir. Mustafa Kemal'in bir başka görevi de Bulgarlardan Türk orduları için silah ve yiyecek sağlamaktı. Bulgarlardan peşin para karşılığı büyük miktarda un vereceklerine dair söz aldı ve bu iş için Şakir Zümre'yi İstanbul'a gönderdi. Şakir Zümre şimdi Maliye Nazırı olan Talat Paşa'yı gördü. Ama Talat onu istifa etmekle beraber perde arkasından çalışan ve mali politika konusunda hükümete öğütler veren Cavit'e gönderdi. Cavit bu paranın verilmesini uygun görmedi. Elde böyle bir iş için para olmadığını söyledi ve bu savaşın yıllar yılı süreceğini sanıyorsunuz galiba diye ekledi. İşin sonucunu sabırsızlıkla beklemekte olan Mustafa Kemal, Şakir Zümre'yi Sofya istasyonunda karşıladı. Cavit'in red cevabını öğrenince öfkeyle, böyle adam asılmaya müstahaktır diye bağırarak bir kehanette bulundu. Dipnot, Cavit 1926'daki suikast davalarının sonunda Ankara'da asılmıştır. Savaş sürüp gittikçe Mustafa Kemal de sabırsızlıkla kıvranmaya başladı. Artık yarbay olduğu için tümen komutanlığına hak kazanmıştı. Enver Paşa'ya yazarak rütbesine uygun bir görev istedi. Lakin Enver, orduda size her zaman görev bulunabilir ama Sofya'da ateşe militer olarak kalmanız özellikle gerekli görüldüğünden sizi orada bırakıyoruz diye cevap verdi. Mustafa Kemal kendini daha kutsal bir görevin cepheye çağırmakta olduğunu ileri sürerek, eğer beni yüksek rütbede bir subay olmaya layık görmüyorsanız açıkça söyleyin diye yazdı. Enver Paşa buna cevap vermedi. Bununla beraber İstanbul'dan gelen bir haberci Enver Paşa'nın bir tasarısı üzerinde Mustafa Kemal'in ağzını aradı. İran üzerinden Hindistan'a 3 alaylık bir kuvvet göndererek Hint Müslümanlarını İngilizlere karşı ayaklandırmak. Mustafa Kemal böyle bir kuvvetin komutasını kabul eder miydi? Mustafa Kemal'e göre Enver'in saçma hülyalarından biri olan bu teklif, daha savaş başlangıcında onun zihninin nasıl işlediğini gösteren endişe verici bir belirtiydi. Teklifi acı bir alayla, "Ben bu kadar kahraman değilim," diyerek karşıladı. Sonra böyle bir iş için 3 alayın fazla olduğunu da ekledi. Yol üzerinde gönüllü toplayabilecek tek bir subay yeter de artardı bile. Ama böyle bir şeye imkan yoktu tabii. Mustafa Kemal, "İmkan olsaydı ben kimseden emir beklemezdim. Başımı alıp gider ve asker toplardım. Sonra da Hindistan'ı fetheder ve imparator olurdum," dedi. Kendi memleketinin cephelerinde çarpışmak niyetinde olduğunu ekledi. Savaşın ilk ayları Türkiye için çok felaketli olmuştu. Baştakilerde akıl olsaydı bu süreyi bir savunma stratejisi kurmaya ayırırlar, askeri güçlerini harcamayarak kuvvetlerinin eğitimini tamamlar, önceden hazırlanmış planlara göre yerleştirir ve İtilaf devletlerinin hangi yönden saldırıya girişeceklerini tahmine çalışarak beklerlerdi. Lakin Enver bunların hiçbirine yanaşmıyor, büyük ve romantik serüvenleri tercih ediyordu. Kendini Asya'da yeni bir Türk imparatorluğu kurmak için İngilizlerin üzerine yürüyen Müslüman bir İskender rolünde görüyordu. Onun bu hayalleri de Almanya'nın dünyayı fethetmek planına uygun düşmekteydi. Enver hayallerini gerçekleştirmek için derhal 2 hücum emri verdi. Birincisi kuzeyde Rusya'ya, ikincisi de güneyde Mısır'a doğru. Kafkaslardaki Rus kuvvetlerini çember içine kıstırmak amacı güden ve Alman komutanı General Liman von Sanders'in öğütlerine rağmen girişilen ilk taarruz tam bir bozgunla sonuçlandı. Korkunç kış şartları altında Türkler hemen hemen bütün bir orduyu yitirdiler. Oysa bu önemli kuvvetin Doğu cephesinin savunması için yedek olarak tutulması gerekirdi. Mustafa Kemal ancak Enver'in bu felaketli gezintiye çıkmasından sonra göreve çağrıldı. Zaten izinsiz de olsa Sofya'dan ayrılmaya kararlıydı ve hatta gönüllü er olarak cepheye gitmekten bile söz ediyordu. Tam Sofya'dan ayrılmak üzereyken Enver'in yokluğunda Harbiye Nazır Vekili olan kimseden 19. Tümen Komutanlığı'na atandığını ve hemen İstanbul'a dönmesini bildiren bir telgraf aldı. Genel karargaha gelince onu doğudan henüz dönmüş olan Enver'in yanına götürdüler. Zayıf ve solgun görünüyordu. Mustafa Kemal, "Biraz yorgunsunuz galiba," dedi. "Yok, o kadar değil." "Ne oldu?" "Çarpıştık, o kadar." "Şimdiki vaziyet nedir?" "Enver çok iyidir," diye cevap verdi. Mustafa Kemal onu daha fazla sıkıştırmak istemeyerek sözü kendine verilen göreve getirdi. "Beni numarası 19 olan tümenin komutanlığına tayin etmek lütfunu gösterdiğiniz için teşekkür ederim. Bu tümen hangi orduda ya da kol orduda bulunuyor?" Enver müpem bir şekilde, "Ha evet," dedi. "Herhalde genelkurmaydan daha kesin bilgi edinebilirsiniz." Mustafa Kemal bunun üzerine genelkurmayda oda oda dolaşarak tümenini aramaya başladı. Ama boş yere. Sonunda birisi ona büroları Harbiye Nezareti binasına yerleşmiş olan Liman von Sanders ordusuna bir sormasını öğüt verdi. Mustafa Kemal buradaki kurmay başkanına gitti. O da, "Bizim kuruluşlarımız arasında böyle bir tümen yok," diye cevap verdi. Ama Gelibolu'daki 3. Kol Ordu'nun böyle bir birlik kurmayı tasarlamış olması pek mümkündür. Oraya gitmek zahmetine katlanırsanız herhalde gerekli bilgiyi edinebilirsiniz. Mustafa Kemal ayrılmadan önce General von Sanders'in karşısına çıktı. Henüz tanışmamışlardı ama Mustafa Kemal'in açıkça ortaya vurduğu Alman aleyhtarı duygulardan dolayı birbirlerini tanıyorlardı. Alman generali onu dostça bir nezaketle karşıladı. Sofya'dan ne zaman döndüğünü sordu. Sonra Bulgarlar savaşa katılmaya karar verebilecek mi acaba diye bilgi istedi. Mustafa Kemal kendi düşüncesince onların henüz böyle bir karar vermeyeceklerini söyledi. Bulgarlar iki şeyden birini bekliyorlardı. Ya Almanların göz alıcı bir başarısını ya da savaşın kendi topraklarına sıçramasını. Bu cevap karşısında von Sanders sinirli bir hareket yapmaktan kendini alamadı ve alayla, "Demek Bulgarlar Alman ordusunun başarısına inanmıyorlar," dedi. Mustafa Kemal sükunetle hayır diye cevap verdi. Bunun üzerine von Sanders kuşkulu bir şekilde, ya sizin görüşünüz nedir diye sordu. Mustafa Kemal bir an durdu. Daha sadece o da ortada bile olmayan bir tümenin komutanı iken, nasıl olur da fikir yürütebilirdi? Öte yandan görüşlerini çoktan beri yazılı olarak belirtmiş bulunuyordu. Şimdi bundan geri dönemezdi. Bundan başka herkesin içinde söylendikleri bir yana, Bulgarların ihtiyatlı siyasetini doğru ve haklı bulmaktan da kendini alamıyordu. Açık konuşmaya karar verdi ve kısaca, "Bence Bulgarların hakkı var," dedi. Liman von Sanders tek kelime söylemeden ayağa kalktı. Mustafa Kemal de oradan ayrıldı. Tümeninin henüz kuruluş halinde bulunduğu Gelibolu Yarımadası'na gitti. Bu sırada Enver yine Liman von Sanders'in öğütlerine kulak asmadan ikinci gözalıcı taarruzuna hazırlanmaktaydı. Süveyş kanalına doğru süratle inecek ve İngilizleri Mısır'dan kovacaktı. Alman albayı von Kress'in komutasında çölü geçen Türk kuvveti Süveyş kanalına tam 7 günde varabildi. Ama geceleyin yürüdükleri için İngilizleri gafil avlamışlardı. Bir kısmı kanalın öbür kıyısına ayak bastı. Fakat batı kıyısı iyice tutulmuştu ve çok geçmeden İngiliz kara ve deniz bataryalarıyla daha da takviye edildi. Böylece Türk kuvveti gerilemek zorunda kaldı. Türklerin bu baskını İngilizleri uyarmaya yaramıştı. Kanal bölgesinin savunmasını öylesine sağlamlaştırdılar ki, Türklerin bundan böyle Mısır'a saldırmalarını büsbütün önlemiş oldular. Sayfa 122. Yaptıkları iki saldırıda da başarısızlığa uğrayan Türkler, şimdi İtilaf devletlerinin bir saldırısıyla karşı karşıyaydılar. 1915 yılının başından beri düşmanın kara ve deniz hareketlerine dair elde edilen entelijans raporlarından, müttefiklerin Çanakkale önündeki adalarda yığınak yapmakta oldukları ve Çanakkale Boğazı ile Marmara üzerinden İstanbul'a karşı bir İngiliz-Fransız saldırısının her an beklenebileceği belli olmuştu. Kafkas ve Mısır seferlerinin yenilgiyle bitmesi maneviyatı çökertmiş ve İstanbullular umutsuzluk içinde şehrin düşman eline geçmesinden olmuş bitmiş bir şey gibi söz etmeye başlamışlardı. Rusların çıkıp gelivereceği korkusuyla sinirleri bozulan Almanlar ayrı bir barıştan söz eder oldular. Türk aileleri Anadolu'ya göç etmeye başladı. Hükümet Anadolu yakasında bir saat içinde harekete hazır 2 özel tren bekletiyordu. Biri Sultan'la maiyeti, öbürü de kor diplomatik için. Beylerbeyi Sarayı'nda sürgünlüğünü çeken Abdülhamit'e hünkâr ailesiyle beraber gidebileceği teklif edildi. Ama o yerinden kımıldamayı reddetti ve şimdi padişah olan kardeşine yerinde bir görüşle "İstanbul'dan bir yere ayrılırsan bir daha dönemezsin," dedi. Hükümet Eskişehir'e taşınmayı tasarlıyordu. Babali arşivleriyle bankalardaki altınlar daha şimdiden oraya gönderilmişti. İstanbul'un polis karakollarında şehri tutuşturmak üzere teneke teneke petrol hazırlanmıştı. Sanat eserleri müze mahzenlerine saklanmış ve Ayasofya'da içinde olarak bir takım resmi binaların dinamitle uçurulması kararlaştırılmıştı. Amerika Büyükelçisi Ayasofya'ya dokunulmamasını isteyince Talat, İttihat ve Terakki içerisinde eski şeylere meraklı olanlar parmakla sayılır diye cevap verdi. Biz hepimiz yeni şeyleri severiz. Talat bir yenilgi ve perişanlık tablosu halindeydi. Binlerce Türk gizliden gizliye savaşı İtilaf devletlerinin kazanması için dua ediyor. Emniyet müdürü ise bir ihtilal korkusuyla işsiz güçsüzleri şehirden sürmeye bakıyordu. 1915 yılının Şubat ayında İngiliz donanması Çanakkale Boğazı'nın ağzındaki kaleleri tahrip edince, halk arasında kocaman iki tepenin yerle bir olduğuna dair söylentiler yayılıverdi. İstanbullular top sesleri duyuluyor mu diye kulak kabartmaya ve düşman denizaltılarının periskoplarını görmek merakıyla Marmara'daki adalara akın etmeye başladılar.
Ayrım sonu.